Ayrım 3.
Ama şimdi karşısındayken kendini çok rahat duyumsuyor ve hazırladığı sözleri değil, aklına gelenleri söylüyor ve söyledikleri her zaman yerinde sözler oluyordu. Nikolay kısa ziyareti sırasında bir sessizlik anında çocuk olan her yerde görüldüğü gibi Prens Andrei'nin küçük oğluna yanaştı, onu okşayarak süvari olmak isteyip istemediğini sordu. Oğlanı kucağına alıp neşeyle hoplatmaya başladı. Prenses Maria'ya bir göz attı. Duygulu, mutlu ve çekingen bakışlarıyla sevdiği adamın kollarındaki o adeta tapındığı çocuğu izliyordu prenses. Nikolay bu bakışı fark etti ve anlamını kavramış gibi hoşnutluktan kızardı. Küçüğü neşeyle ve içtenlikle öptü. Prenses Maria yas tuttuğu için kimseye gitmiyor, Nikolay da onları görmeye gitmenin yakışık almayacağını düşünüyordu. Ama valinin karısı çöp çatanlığa devam ediyor, Nikolay'ın Prenses Maria, prensesin de Nikolay üzerine söylediği gönül okşayıcı sözleri birinden ötekine taşıyıp duruyor. Rostov'un Prenses Maria ile görüşüp ona açılması konusunda üsteliyordu. Bu amaçla ayinden sonra başpapazın evinde gençler için bir buluşma düzenlendi. Rostov, Prenses Maria'ya açacağı bir şey olmadığını valinin karısına söylediği halde gitmeye de söz verdi. Tilsit'te nasıl herkesin iyi dediği şeyin böyle olup olmadığı konusunda kuşku duymaya kalkışmamışsa, şimdi de yaşamını kendi bildiğince düzenlemek ile koşullara ve durumlara boyun eğme arasında kısa ama içtenlik dolu bir çatışmayı yaşadıktan sonra sonuncuyu seçmiş ve kendisini karşı konulmaz bir biçimde çekip götürdüğünü duyumsadığı güce teslim olmuştu. Sonya'ya söz verdikten sonra beslediği duyguları Prenses Maria'ya açmanın alçaklık diye adlandırdığı şey olacağını biliyordu. Hiçbir zaman alçakça bir şey yapmayacağını da biliyordu. Ama şunu da biliyordu ki koşulların gücüne ve kendisine yol gösterenlere boyun eğmekle kötü bir şey yapmıyor, tam tersine çok önemli bir şey, şimdiye değin yapmış olduğu şeylerin hepsinden daha önemli bir şey yapıyordu. Prenses Maria'yı görmesinden sonra yaşam biçimi dış görünüşü bakımından değişikliğe uğramıştı. Ama alışık olduğu bütün tatlar çekiciliğini yitirmişti ve prensesi aklından çıkaramıyordu. Ama kibarlar dünyasında rastladığı genç kızları ya da uzun bir süre ve kimi zaman coşkuyla Sonya'yı düşündüğü gibi düşünmüyordu. Hemen bütün namuslu delikanlılar gibi bir başka genç kızı düşündüğü zaman gelecekteki karısı olarak düşünüyordu onu ve evlilik yaşamının durumları içinde tasarlıyordu. Beyaz bir sabahlık, karısı semaver başında, karısının arabası, çocuklar, ana ve baba, analarıyla ilişkileri ve benzeri, geleceğin bu görüntüleri onun hoşuna giderdi. Ama kendisiyle evlendirilmek istenen Prenses Maria'yı düşününce gelecekteki evlilik yaşamlarından hiçbir şey gelmiyordu gözünün önüne. Bunu yapmak için çaba harcayınca ipe sapa gelmez ve uydurma şeyler canlandırıyordu kafasında ve içini bir boğuntu kaplıyordu. Borodino Savaşı'nda ölü ve yaralı yitiğimize ilişkin korkunç haber ve ondan da daha korkunç olan Moskova'nın yitirilmesi haberi Voronej'e Eylül'ün ortalarında geldi. Kardeşinin yaralandığını yalnızca gazetelerden öğrenen ve ondan hiçbir haber alamayan Prenses Maria, Nikolay'a söylendiğine göre Nikolay onu yeniden görmemişti, onu aramaya gitme hazırlıkları yapıyordu. Borodino Savaşı'nı ve Moskova'nın yitiğini öğrenen Rostov, umutsuzluk, öfke ve öç alma ya da benzer duygulara kapılmadı. Ama birden Voronej'de sıkılmaya başladı, utandı ve tedirginliğe kapıldı. Duyduğu bütün konuşmalar ona yapmacık geliyordu. Bütün bunlar konusunda ne düşüneceğini bilmiyordu ve ancak alayda açık seçik bir düşünceye yeniden ulaşacağını duyumsuyordu. At alımı işinin sonuçlanması için acele ediyor, hizmetlerine ve başçavuşa yok yere çıkışıp duruyordu. Rostov'un yola çıkışından birkaç gün önce Rus ordularının kazandığı utku dolayısıyla katedralde ayin yapılıyordu. Ayine Nikolay da gelmişti. Valinin biraz gerisinde duruyor, yapmacık bir ciddilikle ve binbir türlü şey düşünerek ayini izliyordu. Ayin sona erince valinin karısı onu yanına çağırdı. İlahi söylenen yerin önünde duran siyahlar giyinmiş bir kadını göstererek "Prensesi gördünüz mü?" dedi. Nikolay Prenses Maria'yı şapkasının altından görünen yüzünden değil de o anda benliğini kavrayan çekinme, korku ve acıma duygusundan tanıdı. Kendi düşüncelerine dalmış görünen prenses, kiliseden ayrılmadan önce son kez haç çıkarıyordu. Nikolay şaşkınlıkla onun yüzüne baktı. Bu daha önce gördüğü aynı yüzdü. Aynı içsel, ince ve ruhsal işlenmişlik okunuyordu bu yüzde. Ama bambaşka bir aydınlık da vardı. İç burkucu bir üzüntü, bir yakarış ve umut göze çarpıyordu. Daha önceleri karşısında bulunduğu gibi valinin karısının gidip konuşmasını örgütlemesini beklemeden ve burada kilisede konuşmanın yakışık alıp almayacağını düşünmeden prensese yaklaştı. Felaketini duyduğunu, acısını bütün yüreğiyle paylaştığını söyledi. Rostov'un sesini duyan prensesin yüzünde hem acısını hem sevincini belirten bir ışık belirdi. "Size şunu söylemek isterim prenses," dedi Rostov. Prens Andrei Nikolayevich yaşıyor olsaydı, alay komutanı olduğu için gazetelerde kesinlikle haber olurdu. Prenses sözlerini anlamadan ama yüzündeki duygudaşlık ve acıdan hoşnutluk duyarak bakıyordu ona. "Birçok örneğini bilirim. Mermi parçasının yarası, gazetelerde döne yarası diyorlar, ya öldürücü olur ya da tam tersine çok hafif. Her şeyin yolunda gittiğini ummak gerekiyor ve öyle sanıyorum ki..." Prenses Maria onun sözünü kesti. "Ah, bu çok korkunç olurdu," dedi. Heyecandan sözünü bitiremedi. Zarif bir devinimle, onun karşısındayken yaptığı bütün devinimler gibi, başını eğerek ona minnetle baktı ve teyzesini izledi. O akşam Nikolay hiçbir yere konukluğa gitmedi ve at cambazıyla olan kimi hesaplarını bitirmek için evde kaldı. İşleri bitince bir yere gitmek için vakit çok geç olmuştu. Yatmak içinse erkendi. Yaşamını düşünerek odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Bu onun pek az yaptığı bir şeydi. Smolensk yakınlarında karşılaştıkları zaman Prenses Maria onun üzerinde hoş bir izlenim bırakmıştı. Karşılaşmalarının çok özel koşulları ve annesinin de zengin bir eş olarak tam onu göstermesi ilgisini bir kat daha artırmıştı. Voronej'de onu görmeye gittiği zaman bu izlenim hem hoş olmuş hem de güçlenmişti. Bu sefer ondaki ahlaki güzelliğe hayran olmuştu. Ama buradan ayrılmaya hazırlanıyordu ve bunun prensesi görme olanağını ortadan kaldırmasına üzülmek aklının ucundan bile geçmiyordu. Prenses Maria ile o gün kilisede karşılaşması, bunu duyumsuyordu, yüreğinde beklemediği ölçüde güçlü bir biçimde yer etmişti. Bu soluk, ince ve acı dolu yüz, bu yavaş ve zarif devinimler ve özellikle bütün çizgilerinde beliren bu derin ve duygulu acı, Nikolay'ı şaşkına çeviriyor ve derin bir yakınlık duygusuna kapılmasına yol açıyordu. Rostov, erkeklerde yüksek bir ruhsal yaşamın kendini göstermesine dayanamazdı. Prens Andrei'yi bunun için sevmezdi. Bunu küçümser ve felsefe ham hayalcilik diye adlandırırdı. Ama Prenses Maria'da ve özellikle kendisine çok uzak ve yabancı bir içsel dünyanın derinliklerini dile getiren bu acıda kendisini karşı konulmaz bir biçimde çeken güç vardı. "Olağanüstü bir kız, tam bir melek," diyordu içinden. "Ah, niçin serbest değilim? Sonya için niçin acele ettim?" Sonra elinde olmadan ikisini karşılaştırıyordu. Nikolay'ın sahip olmadığı ve bundan ötürü çok değerli bulduğu ruhi nitelikler birinde var, ötekinde yoktu. Serbest olsaydı ne durumda bulunacağını gözünün önüne getirmeye çalıştı. Nasıl evlenme önerirdi ona? O nasıl karısı olurdu? Bunu gözünün önünde canlandıramıyordu. Yüreğine bir korku çöküyor, gözlerinin önüne belirsiz ve karmakarışık bir takım görüntüler geliyordu. Kendisiyle Sonya'ya çoktan beri bir gelecek yaşam tablosu çizmişti. Çok sıradan ve açık bir tabloydu bu. Çünkü her şey önceden düşünülmüştü. Sonya'nın her şeyini bilirdi. Ama Prenses Maria ile kendine bir gelecekteki yaşam tablosu çizmesi olanaksızdı. Çünkü onu anlamıyor, yalnızca seviyordu. Sonya üzerine sanrılarında her zaman neşeli ve eğlenceli bir yan vardı. Ama Prenses Maria üzerine düşünmek her zaman zordu ve biraz da tuhaflık taşıyordu. Nasıl da dua ediyordu diye düşündü. Bütün varlığını Tanrı'ya verdiği besbelliydi. Evet, bu dua, dağları devinime geçiren duadır ve hiç kuşkusuz kabul edilecektir. Kendime gerekli şeyler için niçin dua etmiyorum ben? Bana ne gerekli? Sonya ile ilişkiyi kesmek. O doğru söyledi. Valinin karısının sözlerini anımsadı. Sonya ile evlenmemiz mutsuzluktan başka bir şey getirmez. İşler karmakarışık. Annem için çok acı. Hem de onu gerektiği gibi sevmiyorum ki. Tanrım beni bu korkunç, çaresiz durumdan kurtar diye dua etmeye başladı birden. Evet, dua dağları devinime geçirir. Ama inanmak gerek. Çocukluğumuzda Natasha ile yağan karın şeker olması için dua ettiğimiz ve şeker olup olmadığına bakmak için karı tattığımız gibi yapmamak gerek. Ben saçma şeyler için dua etmiyorum şimdi. Piposunu bir yana koydu, ellerini kavuşturdu ve kutsal tasvirin önüne geçti. Lavruşka elinde kimi kağıtlarla kapıdan içeri girdiğinde gözleri yaşlarla dolmuş, boğazı hıçkırıklarla tıkanmıştı. Nikolay durumunu hemen değiştirip, ''Aptal, niçin çağırmadan içeri giriyorsun?'' dedi. ''Validen kurye geldi,'' dedi Lavruşka uykulu bir sesle. ''Size mektup var.'' ''Peki, teşekkür ederim. Hadi git bakayım.'' Nikolay'a biri annesinden, öbürü Sonya'dan iki mektup gelmişti. El yazılarından tanıyıp ilkin Sonya'nınkini açtı. Birkaç satır okur okumaz yüzü sapsarı kesildi, gözleri ürkek ve sevinçli bir ifadeyle açıldı. ''Hayır, böyle şey olmaz.'' diye mırıldandı. Yerinde duramıyordu. Odada mektubu okuyarak dolaşıyordu. Önce şöyle bir üstün körü göz gezdirmiş, sonra üst üste okumuştu bu mektubu. Omuzlarını kaldırıp kollarını sallayarak ağzı açık, gözleri bir noktaya dikili, odanın ortasında kala kalmıştı. Tanrı'nın kabul edeceğinden kuşku duymadığı biraz önceki duası yerine gelmişti. Ama bu beklenmedik ve görülmedik bir şeymiş. Dilediğinin gerçekleşmesi onu yönettiği Tanrı'nın değil de bir rastlantının sonucuymuş gibi şaşkınlık içindeydi. Nikolay'ın özgürlüğüne kilit vuran ve açılmayacakmış gibi görünen durum, Sonya'nın beklenmedik ve nedensiz, Nikolay'a öyle geliyordu, mektubuyla ortadan kalkıyordu. Genç kız, son felaket dolu durum, Rostovların hemen bütün zenginliklerini Moskova'da yitirmesi, Nikolay'ın Prenses Bolkonskaya ile evlenmesi için Kontes'in sık sık gösterdiği istek, Nikolay'ın son zamanlardaki soğukluğu ve bir şeyler söylememesi dolayısıyla ona sözünün sorumluluğundan kurtarma iznini ve özgürlüğünü tam anlamıyla geri verme kararını aldığını yazıyordu. Bana iyilik eden bir aile içinde acılara ya da geçimsizliğe neden olabileceğimi düşünmek bana çok acı verecektir, diye yazıyordu. Sevgimin biricik amacı, sevdiğimin mutluluğudur. Onun için size yalvarırım Nikolay. Kendinizi özgür sayınız ve her şeye karşın sizi Sonya deyin, hiç kimsenin sevemeyeceğine inanınız. Mektupların ikisi de Troitsa'dan geliyordu. Kontes'ten gelen ikinci mektupta Moskova'daki son günler, yola çıkış, yangın ve bütün servetlerinin mahvoluşu anlatılıyordu. Söz sırasında Prens Adrich'in yaralı olarak kendileriyle birlikte yolculuk ettiğini de yazmıştı. Durumu çok tehlikeliymiş ama doktor şimdi daha fazla umut olduğunu söylüyormuş. Sonya ile Natasha hasta bakıcılık ediyorlarmış. Nikolay ertesi gün mektubu alarak Prenses Maria'ya gitti. Ne Nikolay ne de Maria, Natasha ona bakıyor sözünün anlamı üzerine bir tek şey söylediler. Ne var ki bu mektup Prenses ile Nikolay'ı sanki birer akraba gibi birbirlerine yaklaştırmıştı. Rostov ertesi gün Prenses Maria'yı Yaroslav'a uğurladı. Birkaç gün sonra da alayına döndü. Sonya'nın Rostov'a mektubu, bu gerçekleşen dua, Troitsa'dan yazılmıştı. Yazılma nedeni de şuydu. Yaşlı kontes, Nikolay'ın zengin bir kızla evlenme düşüncesine giderek daha fazla kapılmıştı. Buna başlıca engelin Sonya olduğunu da biliyordu. Nikolay'ın Boguçarova'da Prenses Maria ile karşılaşmasını anlatan mektubundan sonra Sonya'nın kontesin evindeki yaşamı gittikçe zorlaşmıştı. Sonya'yı dokunaklı ve acı bir biçimde iğnelemek için kontes her fırsatı değerlendiriyordu. Ama Moskova'dan ayrılmadan önce olup bitenlerden sinirleri bozulan kontes Sonya'yı yanına çağırıp buyruklar verecek, haşlayacak yerde özveri göstermesini, Nikolay'la ilişkisini kesmesini ve böylece kendisine yapılan iyiliklere karşılık vermesini ağlayarak rica etti. ''Bu konuda bana söz vermezsen rahat edemeyeceğim.'' dedi. Sonya da hüngür hüngür ağlamaya koyuldu. Hıçkırıklar arasında her şeyi yapacağını, her şeye hazır olduğunu söyledi. Ama açık bir söz vermedi ve kendisinden isteneni yapmaya karar veremedi. Onu besleyen ve yetiştirenin ailenin mutluluğu için kendini düşünmemesi gerekirdi. Evdeki durumu, değerini ancak özveriyle görmesine el veriyordu. Özverisini gösterirken hem kendisinin hem de başkalarının gözünde değerini yükselttiğini, dünyada herkesten çok sevdiği Nikolay'a daha fazla değdiğini düşünürdü. Ama şimdi bulunacağı özveri, yaşamanın bütün ödülünü, bütün anlamını oluşturan şeyden vazgeçmek demekti. Ömründe ilk olarak daha fazla çektirmek için kendisine yardım eden insanlara karşı acı bir duygu besliyordu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmak zorunda kalmayan, hiçbir özveride bulunmayan ve başkalarını böyle davranmaya zorlayan Natasha'ya imreniyordu. Nikola'ya duyduğu temiz ve saf aşktan, kurallardan, erdemlerden, dinden de daha üstün, tutku dolu bir duygunun nasıl yükselmeye başladığını ilk olarak duydu Sonya. Bu duygunun etkisinde bağımlı yaşamının kendisine ister istemez öğrettiği genel ve anlamları kesin olmayan sözcüklerle yanıt verdi kontese ve sözü uzatmadı. Nikola'yla görüşmeyi beklemeye, onu serbest bırakmak için değil, tam tersine onu ölüme değin kendine bağlamak için beklemeye karar verdi. Rostovların Moskova'daki son günlerinde içinde bulundukları telaş ve dehşet Sonya'ya yüreğini burkan acı düşünceleri unutturmuştu. Bu düşüncelerden sıyrılıp günlük işlerle avunduğu için hoşnutluk duyuyordu. Ama Andrei'nin kendi evlerinde bulunduğunu öğrenince ona ve Natasha'ya karşı duyduğu içten acımaya karşın Nikola'yla ayrılmasını Tanrı'nın istemediğini düşünerek sevinçli ve boş inançlara dayanan bir duyguya kapıldı. Natasha'nın yalnız Prens Andrei'yi sevdiğini, onu her zaman ve daha çok sevdiğini biliyordu. Bu korkunç koşullarda birleştiklerinde birbirlerini yeniden seveceklerini de biliyordu ve bu durumda aralarında kurulacak akrabalık dolayısıyla Nikolay ile Prenses Maria evlenemeyeceklerdi. Son günlerde ve yolculuğun ilk zamanlarında gerçekleşen korkunç olaylara karşın kendi özel işlerine Tanrı'nın karıştığına inanmaktan gelen bu duygu onu sevindirmişti. Rostovlar yolculuklarının ilk gününde Troitsa Manastırı'nda konakladılar. Manastırın konuk evinde onlara üç büyük oda ayrılmıştı. Birinde Prens Andrei bulunuyordu. Yaralı o gün çok iyiydi. Natasha da yanındaydı. Bitişik odadaysa Kontes ve Kont eski tanıdıkları ve koruyucuları oldukları başrahiple saygılı saygılı konuşuyorlardı. Sonya da oradaydı. Prens Andrei ile Natasha'nın neler konuştuklarını delicesine merak ediyordu. Kapının arkasından seslerini duyuyordu. Prens Andrei'nin yattığı odanın kapısı açıldı. Natasha yüzü allak bullak halde dışarı çıktı. Kalkarak onu karşılayan ve geniş yiğnini sağ eliyle tutan papazı görmeden Sonya'ya yaklaştı, elini tuttu. "Natasha, nen var? Gel buraya," dedi kontes. Natasha rahibin hayır duasını aldı ve rahip ona Tanrı'nın ve aziz kulunun yardımını dilemesi öğüdünü verdi. Rahip çıkar çıkmaz Natasha arkadaşının koluna girdi. Onu boş odaya götürdü. "Sonya, ne diyorsun? Yaşayacak değil mi?" dedi. "Hem çok mutlu hem çok mutsuzum Sonyacığım. Her şey eskisi gibi şimdi. Yeter ki o yaşasın. Ama hayır, olmaz çünkü... Natasha hıçkırarak ağlamaya başladı. "Ah, biliyorum bunu. Tanrı'ya şükürler olsun. Yaşayacak!" dedi Sonya. Sonya, arkadaşının korkuları ve acıları yüzünden olduğu gibi kimseye söyleyemediği düşünceleri dolayısıyla da ondan az telaşlı değildi. Hıçkırıklar içinde Natasha'yı öptü. Yeter ki o yaşasın diye düşündü. İki arkadaş biraz ağladıktan, konuştuktan ve gözyaşlarını sildikten sonra Prens Andrei'nin kapısına yaklaştılar. Sakınarak kapıyı açıp içeri baktı Natasha. Sonya yarı açık kapının önünde, onun yanında duruyordu. Prens Andrei sırtını üç yastığa dayamış yatıyordu. Sapsarı yüzü sakindi, gözleri kapalıydı ve düzenli soluduğu belli oluyordu. Kuzenini ansızın kolundan tutan ve kapıdan çekilerek bağıran Sonya, "Aa, Natasha!" diye bağırdı. "Ne var, ne var?" diye sordu Natasha. Sonya ürkmüştü ciddi bir yüzle. "Hani o şey yok muydu söylediğim?" dedi. Kapıyı yavaşça kapayan Natasha, kendisine söylenenleri anlamaksızın pencereye yaklaştı Sonya ile birlikte. "Anımsıyor musun?" dedi Sonya. "Senin için ayna falına baktığımı anımsıyor musun?" "Ortradonaye'de, Noel yortusunda. Ne gördüğümü anımsıyor musun?" Natasha gözlerini iyice açtı. Sonya'nın o zaman yatar durumda gördüğünü söylediği Prens Andrei konusundaki sözlerini belli belirsiz anımsamıştı. "Evet, evet," dedi. "Anımsıyor musun?" diye devam etti Sonya. "O zaman görmüş, sana, Dunyasha'ya, herkese söylemiştim. Yatakta yatar görmüştüm onu. Ayrıntıları anlatırken işaret parmağı ileri uzanmış eliyle devinimler yapıyordu." Prens gözlerini kapamıştı. Üzerinde şimdiki gibi pembe bir yorgan vardı. Kollarını kavuşturmuştu. Sonya şimdi gördüklerini anlatırken bunları o zaman gördüğüne daha çok inanıyordu. O zaman bir şey görmemiş, aklına gelenleri görmüş gibi anlatmıştı. Ama o zaman uydurduğu şeyler, yaşanmış bir an deyin gerçek geliyordu ona. O zaman kendisine baktığını, gülümsediğini, üstünün kırmızı bir şeyle örtülü olduğunu söylemişti. Bunu anımsıyordu. Ama şimdi üstünde pembe, evet pembe bir yorgan olduğunu, gözlerinin kapalı olduğunu, daha o zaman söylemiş ve görmüş olduğuna kesinlikle inanıyordu. Evet, evet pembe bir yorgan demiştin dedi Natasha. Şimdi o da Sonya'nın pembe bir yorgan dediğini anımsıyor ve bu kehanetin olağanüstü yanını, esrarengizliğini burada buluyordu. Peki bunun anlamı ne diye sordu dalgınca. Bilmiyorum, rastlanmadık, görülmedik şeyler bunlar dedi Sonya başını elleriyle kavrayarak. Birkaç dakika sonra Prens Andrei zili çaldı. Natasha yanına girdi. Sonya pek az duyduğu bir uyarılmışlık ve heyecan içinde olup bitenin tuhaflığını düşünerek pencerenin yanında kaldı. O gün orduya mektup yollamak olanağı elde edilebilmişti. Kontes oğluna mektup yazıyordu. Yeğeni yanından geçerken başını kaldırıp Sonya dedi Nikola'ya mektup yazmıyor musun? Bunları yavaş ve titreyen bir sesle söylemişti. Sonya kontesin ne demek istediğini gözlüklerinin ardından bakan yorgun gözlerinden okumuştu. Bu bakışlarda hem yakarış, hem geri çevrilme korkusu, hem de rica vardı. Ama rica utancının yanı sıra, geri çevrildiği takdirde amansız bir kin duyacağını belirten bir anlamda okunuyordu. Sonya kontese yaklaştı, önünde diz çöküp elini öptü. ''Yazacağım anneciğim'' dedi. Sonya o gün olup bitenlerin ve özellikle inanılmaz bir biçimde gerçekleşen falın etkisiyle yumuşamış, heyecanlanmış, dokunsalar ağlayacak hale gelmişti. Şimdi Natasha'nın Prens Andrei ile ilişkisini kurması dolayısıyla Nikolay'ın Prens Maria ile evlenemeyeceğini düşünürken her zaman alışmış olduğu o özveri duygusunun benliğinde yeniden uyanmış olmasına seviniyordu. Gözleri yaşlarla dolu olarak ve yüce bir davranışta bulunduğunu kavramaktan gelen hoşnutlukla birkaç kez ağlayıp kalemi elinden bırakarak Nikolay'ı allak bullak eden o mektubu yazdı. Pierre'in götürüldüğü askeri tutuk evinde kendisini teslim alan subaylar ve erler ona düşmanca ama gene de belli bir saygıyla davranıyorlardı.